Amerika Delegesi Mr. Green bu münasebetle söz alarak dedi ki, birkaç defa hükümetimin görüş açısını beyan ettim. Yine tekrar ediyorum. Amerika hükümeti açık kapı siyasetini savunur. Bu mesele hakkındaki görüşümüze gelince, İngiltere hükümetiyle son 3 sene içindeki yazışmalarda görüştüğümüz tespit edilmiştir. Hükümetin bugün de o görüşe sadıktır. Sir Rumbold, İsmet Paşa hakeme başvurmaktan bahsetti ve meselenin hukuki olduğunu ilave etti. Biz kazanılmış haklardan bahsettik. Görüşlerimiz birbirine uymuyor. Türk hükümeti aynı çıkarları kendi kararlarıyla muhtelif şirketlere bırakmıştır. Hakem usulüne başvurmakta Türk hükümetinin aşikar olan sorumluluğu kurtarılamaz. Amerika delegesine beyan ederim ki aramızda konuşulan ve bahsi geçen yazışmalar eski Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında yerleşmiş ve kazanılmış hakları üçüncü bir devletin haklarını tesir edemeyeceğini anlatmıştır. İsmet Paşa, bu mesele sırf hukukidir. Onun için hükümetimin hukuki bir meselede sorumluluğu kabul edeceğini beyan ederim. Japon delegesi, Türkiye'de Japon ayrıcalığı yoktur. Bununla beraber beyan ederim ki Japonya'da açık kapı siyasetinin takibini talep eder ve bu talebin zapta geçmesini ister. Yine müttefiklerin kazanılmış haklarının korunmasını talep eder. Monsieur Montagne, Osmanlı Bankası ayrıcalığının 2 sene uzatılması meselesi vardır. İsmet Paşa hükümetinden sorulacaktı. Cevap geldi mi? İsmet Paşa, hükümetimin bu uzatma meselesini konferansın yetkisi dışında görüyor. Yine Japonya delegesine derim ki, Japonlarla dostane ilişkilerimizi tesis için barışa imza koymak üzereyiz. Aramızdaki iktisadi ve hukuki ilişkiler sözleşmelerle belirleniyor. Bu esaslar dışında bir prensiple Türkiye'ye bağlı olamaz. General Pilli, Osmanlı Bankası hakkında cevap vereceğim. Ayrıcalıklar protokolü görüşmelerinde bir madde vardı. O da savaş zamanında geçen sürenin ayrıcalıklara ilavesiydi. Uzlaşmak fikriyle bu talepten vazgeçtik. Fakat Osmanlı Bankası meselesinin diğerlerine kıyas edilmeyeceğini o zaman da görüşmüştük. 1924'te ayrıcalığı bitecek olan Osmanlı Bankası'nın Osmanlı borçlarının paylaştırılması görevine katılması lazım gelir ki bu da epey zamana muhtaçtır. İsmet Paşa'dan tekrar rica ederim. Hükümetine başvurarak kesin bir netice alsınlar. İsmet Paşa, barış imzalanmadan şirketler hükümetle doğrudan doğruya temasa girdiler. Osmanlı Bankası da bunu yapabilir. Arzunuz üzerine uzatma isteğinizi hükümetime yazmayı vaat ederim. Mr. Ryan söz olarak, Türkiye'de iş gören şirketlerin tescil işlemlerinden dolayı 1330 sayılı şirketler kanununun 12. maddesi uyarınca sorumlu tutulmak ve sorumlulukta yabancı şirketlerin Türkiye'de bulunan vekillerin şahsen sorumluluğa iştirak ettirilmek istenmesi aleyhinde itirazda bulundu ve bu madde uygulanırsa İngiltere hükümetinin hükümetler arasında kullanılan araçlarla İngiliz şirketleri vekillerini koruyacaklarını söyledi ve ifadesini şöyle bitirdi. Hükümetimiz görüşünü söyledi. Burada konuyu uzatmak ve meseleyi çıkarmak istemeyiz. Fakat tebaamızın haklarını koruyacağımızı beyan ederiz. General Pilli, kanunun geçmişe doğru geçerli sayılması noktasında meslektaşıma özellikle katılıyorum. İsmet Paşa, iç işlerimiz hakkında veyahut kanunlarımızın uygulanmasında müdahale kabul etmeyiz. Milletler arasındaki ilişkiler sözleşmelerle belirlenir. Onun için meseleyi kapanmış sayıyorum. Monsieur Montagne, hakimiyete dokunmadan diplomatik vasıtalarla yapılabilir değil mi? Monsieur Montagne, başkanlık ettiği 3. komitenin de çalışmasının sona erdiğini söyledi ve genel olarak söz söylemek isteyen var mı diye sordu. Önce Japon delegesi barışın yapılmasından doğan memnuniyetini belirterek teşekkür etti. Amerika delegesi Mr. Grieve dedi ki, konferansın mesut neticesine geldik. Gerçekleştirilen neticeler pek büyüktür. Doğudaki büyük zorluklar çözümlendi. Bunların hepsi heyetlerin sabır ve soğukkanlılıkları sayesinde gerçekleşebildi. Bundan sonra barışın uygulanmasına konferans hakim olan aynı hislerin devamını temenni ederim. Amerika gerçekleştirilen neticeyi alkışlar ve bütün delegeler heyetlerine hükümetim adına teşekkürlerimi sunarım. Romanya ve Yugoslavya delegeleri de bu sonuçtan dolayı memnunluklarını ifade etmek istediler. Yugoslavya delegesi dedi ki, bugünkü toplantımızın son oturumu olduğunu bilmiyordum. Sir Rumbold gazetelerde yazılıydı. Yugoslavya delegesi, biz meseleyi gazetelerden değil konferanstan öğrenmeliyiz. Hatta Romanyalı arkadaşım da bilmiyordu. Monsieur Montagne, zararı yok, şimdi öğrendiniz. Bundan sonra Monsieur Venizelos kısa bir teşekkürde bulundu, sonra İsmet Paşa söz aldı. 6 aydır burada çalışıyoruz. Eşitlik çerçevesinde muamele gördük. Türkiye diğer devletler ve milletler gibi medeniyet ve ilerleme adına çalışacaktır. Metni samimi olarak uygulamak emeliyle imzalayacağız. Diğer devletlerin de aynı samimiyette uygulayacağından şüphe yoktur. İngiliz heyetine teşekkür ederim. Bize eski dostu hatırlattılar. Bundan çok memnunuz. Eski dostluk hisleri bizde çok kuvvetlidir. Fransa'ya da ayrıca teşekkür ederim. General Pilli aramızdaki eski bağlardan bahsettiler. Bu bağları daima dostane gözlerle gördük. Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkiler her şeye rağmen gayet dostaneydi. Bütün heyetlere karşı teşekkür hissiyle duyguluyuz. Başkanların çalışmalarını büyük hürmetle anlarım. Karşılaştıkları zorluklardan dolayı danışmanlara, uzmanlara, genel sekreterliğe ve bize aylardan beri ev sahipliği lütfeden İsviçre hükümetine, Walt Kantonu'na teşekkür ederim. Monsieur Montagne, birbirimizi tebrik edelim. Barış Antlaşması şu anda fiilen imzalanmıştır. 24 Temmuz Salı günü Lozan'da resmen imza edilecektir. Barışa varıldığını düşününce aklı hemen İsviçre geliyor. İsviçre Federal Hükümeti'ne, Vaud Kantonu'na teşekkür ederim. Dünya halkları barışı öğrenince memnun olacaklardır. Sonra da eleştireceklerdir. Biz en iyi barışı imzalamak istedik. Fakat her görüşten tam bir antlaşma yapmak mümkün mü? Buna cevap vermek zordur. Eğer iyi uygulanırsa antlaşmanın eksikliği telafi edilir. Türkiye buraya eşitlik prensibiyle geldi. Bu prensibi daima savundu ve bu prensip çerçevesinde barışı imzaladı. Kendisine teşekkürlerimi sunar ve Türk delegesini tebrik ederim. Meclisine mektup yazarak imza oturumuna başkanlık etmelerini rica edeceğiz. Mösyö Montaigne'ın bu konuşmasından sonra Bulgar delegesi söz alarak Bulgaristan'ın milli emellerinden söz etti ve Akdeniz'e mahreç meselesinin konferansa katılan devletlerin gayretiyle çözüme kavuşacağı ümidini açıkladı. Konferans sona ermişti. Bütün heyetler memnunlukla ayağa kalktılar. Yabancı delegeler, uzmanlar, danışmanlar İsmet Paşa'yı tebrik ediyor, ellerini sıkıyorlardı. Heyetler tarihi konferans odasını terk ettikleri zaman saat 8'i çeyrek geçiyordu. Saat 9'a doğru önce Fransızlar, 5 dakika sonra da İsmet Paşa ve arkadaşları Lozan Palas'a geldiler. 40-50 kadar gazeteci girişe sıralanmışlar, delegelerin dönüşünü bekliyorlardı. Üzerinde küçük Fransız bayrağı sallanan otomobil durunca önce Madame Pille aşağı indi. Sonra ihtiyar general genç adımlarla gazetecilere doğru geldi ve her zamanki gibi gülerek ''Barış ayın 24'ünde imzalanıyor'' diye müjdeledi. Gazeteciler Fransız baş delegesini tebrik ettiler, teşekkür etti. Türkiye ile Fransa arasında artık eski dostluk ilişkilerinin canlanmasına çalışmak lazım geldiğini söyledi ve ''Fransa Türkiye'nin daima dostudur ve dostu kalacaktır'' cümlesini ilave ederek otelden içeri girdi. 5 dakika sonra İsmet Paşa'nın otomobilin geldiği ta köşeden dönerken şoförün klaksonu çalmasından anlaşıldı. Bütün muhabirler kapının önünde toplandılar. Otel sahibi Steiner dış kapıda Paşa'yı herkesten önce tebrik etmek için bekliyordu. Az sonra otomobil durdu. İsmet Paşa indi. Yorgun fakat memnun yürüdü. Türk gazetecileri kendisini tebrik ettiler. Teşekkür etti ve ''Ben de sizleri tebrik ederim. Her şey bitti. Ayın 24'ünde antlaşmayı imzalıyoruz. Biraz dinleneyim, görüşürüz.'' diye ilave etti. Gülümseyerek fakat çok yorgun asansöre binerek dairesine çıktı. Lozan Palas'ta gece 17 Temmuz, sükunetle geçti ve antlaşmayla eklerinin basılmasıyla geçecek bir haftaya ve barışın imzalanmasına kadar 24 Temmuz, İsviçre'nin dağlarına çıkarak aylarca süren geceli gündüzü çalışmalardan sonra biraz olsun dinlenmek için planlar yapılmaya başlandı. Eski Türkiye maziye karışmış. Lozan Konferansı'nın Haziran 23'ten sonra başlayan en şiddetli kriz devresi, özellikle 8 Temmuz'dan 17 Temmuz'a ve hatta biraz daha sonraya kadar süren son günleri içerisindedir ki İsmet Paşa, barış elde etmek için giriştiği çetin mücadele hayatının en üzücü zamanlarını yaşadı. Bir masa üzerine devletin en çetin meseleleri konmuştu. Bütün devletler birleşmişler, bir şey vermemeye ve Türkiye'ye eski Osmanlı Devleti'nin yaptıkları gibi muamele etmeye çalışıyorlardı. Her meseleyi imkanları ve imkansızlıklarıyla nereye kadar çekmek ve nerede gevşetmek gerektiğini gösteren bütün şartlarıyla Ankara'ya anlatabilmek başlı başına büyük bir meseleydi. Bütün bu zorluklar yeterli değilmiş gibi mesele senetler ve şirketler meselesinde yıllarca Osmanlı dayınlar ve vekillerinin de bulundukları için ayrıcalıklardan farklı düşünmeyen bazı kimseler de ayrıca konferans içinde ve İstanbul'da biraz ölçüsü kaçırılmış saldırılar ve eleştirilerle Türkiye'nin durumunu büsbütün zorlaştıracak nitelikli hareketlerden geri durmuyorlardı. Bunlar birinci konferansta tavsiyeler dinleseydi, yanlış hareket edilmeseydi gibi safsatalarla borçların beyanname vermeden antlaşmadan çıkartılabileceğine ihtimal vermiyorlar ve barışın gecikmesi sorumluluğunu Türk Baş Delegesi'nin omuzlarına yüklemeye çalışıyorlardı. Bu üzücü ve çetin şartlar arasında İsmet Paşa, Lozan'da 1923 Temmuz'unda memleketin o günkü zor durumuna rağmen üstün bir siyasi zaferle nihayet barışı sağlayabildi. Yapılan antlaşmanın derinliği, genişliği, uzak ufukları kucaklamış nispetleri hemen etkilerini yaratmakta gecikmedi. 17 Temmuz akşamı imzası bir gün meselesi haline alan antlaşma, 4 Şubat akşamı İngiltere İmparatorluğu Hariciye Nazırı Lord Curzon of Candleston'un Türkiye heyetinin önüne uzatarak Türkiye'nin imzalanacağı en iyi antlaşma budur. Eğer imzalanmazsa Türkiye düşünsün. Asya'nın görünmez derinliklerinde kaybolur dediği antlaşma değildi. O antlaşma o şekliyle bir taraftan kaleme aldığı, içi bağımsızlığı kısıtlayan, imzalayacak millette yaşama hakkı vermeyen bir antlaşmaydı. İsmet Paşa, memleketimi esarete mahkum eden bir belgeye imza koyamam diyerek İngiltere Hariciye Nazırı'nın ve diğer delegelerin arkasından trene atladı. Ankara'ya geldi. 4 Şubat akşamı Türkiye heyetinin imzadan kaçındığı antlaşmayla 16 Temmuz akşamı üzerinde uzlaşılan antlaşma arasında yerden göğe kadar fark vardı. Bu ikinci konferans sırasında müttefiklerin verdiği antlaşma projesi baştan aşağı Türk lehine değiştirilmiş ve düzeltilmiş, 4-3 müracaatla, gürültüyle, çetin çalışmalar sonucunda ve bütün esaslarıyla değiştirilmişti. Elde edilen başarının büyüklüğünü anlamak için her iki antlaşmayı madde madde karşılaştırmak gerekirdi. Fakat ana hatlarda bile imzalanacak antlaşmanın 4 Şubat'ta imzalanmayan antlaşmadan büsbütün başka bir şey olduğu hemen fark edilebilirdi. Fakat Türkiye'nin kazandığı en büyük başarı antlaşmayı Türk'ün en esas hakkı olan ve Osmanlı Devleti'nin yüzyıllardan beri tanımadığı bir ana temel üzerine kurmasındaydı. Bu temel her şeyden önce her sahada milletin hürriyet, bağımsızlık, egemenlik haklarına sahip olduğunun bazı devletlerine kabul ettirmesi ve dünyaya tanıttırmasıydı. Lozan Antlaşması'nın bütün başarılarını izah eden asıl özelliği buydu. Çünkü diğer özelliklerden hepsi bu ana kaynaktan dökülmekteydi. Antlaşmayı vücuda getiren yüzlerce meselenin Türkiye lehine çözümlenmesinden önce yalnız bu esas prensibi sağlayarak Türk Delegeler Heyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun çürümüş enkazı arasından yeni Türkiye Devleti'nin sağlam yapısını yükseltebilme sırrına erebilirdi. İkinci konferansta İsmet Paşa ile en çok mücadeleye mecbur kalan General Pilli olmuştu. Buna rağmen Fransız generali Türk generaline hayrandı. Mükemmel bir asker olduğu kadar mükemmel bir diplomat. Az söylüyor fakat özlü söylüyor. Bir şey olmaz dediği zaman biliyorsunuz ki o şey olmazdır. Artık onu yaptırmamaya uğraşacaktır. Onun için görüşmelerde peki kabul ediyorum dediği zaman rahatlık duyardım. Hayır dediği zamansa büyük bir mücadelenin başlamak üzere olduğunu anlardık. İtalyan başdelegesinin fikri de şuydu. Lozan konferansında Türk delegeler heyetinin üstünlüğü kesindi. İsmet Paşa her durumda konferansa hakimdi. Görüşmeleri daima iyi idare etti. Karşısındakilerin zayıf noktalarını buldu. Bilgiyle, kavrayışla, zekayla ve mücadeleden yılmayarak uğraştı. İsmet Paşa büyük askeri başarısından sonra Türk tarihinde eşi olmayan bir siyasi zafer kazandı. Yalnız mükemmel bir asker değil, mükemmel bir diplomat olduğunu da gösterdi. Ben şahsen onun bu konferansta oynadığı büyük siyasi role hayranım. Nihayet Paris ve Londra gazeteleri Lozan'a geldiler. Hepsi Türkler büyük bir siyasi zafer kazandılar başlıklarıyla donanmışlardı. Bir takım Fransız gazeteleri antlaşmayı Fransa için bir yenilgi olarak düşündüler ve Türk heyeti diğer heyetlere üstün ve konferansa hakimdi sonucunu çıkarıyorlardı. İngiliz gazetelerinin hepsi Türk heyetinin başarılarını anlatan makalelere boğulmuşlardı. Yunan basını Türkler Bondros Antlaşması'nı yırttılar ve müttefikleri hezimete uğrattılar diyordu. Türk delegeler heyetinin başarısı karşısındaki bu hayranlık, yüzyıllardan beri Türk'ü küçük görmeye alışmış bir yerden, büyük batı medeniyeti aleminden ta içinden geliyor ve yepyeni bir ses halinde her tarafa çınlayarak en uzakta ülkelerine kadar derin yankılar uyandırıyordu. Bu sırada 18 Temmuz tarihli Times gazetesi şu dikkate değer başmakaleyi yayımladı. Lozan konferansı nihayet sona yaklaştı. Müttefiklerle Türkler arasındaki son mücadele de bitti ve antlaşma yapıldı. Barışın muhakkak olduğuna dair teminat verilmektedir. Artık gece yarısı yapılması adet hükmüne geçen bu ayinin bir daha tekrarlanmamasını temenni ederiz. Konferansın son bulması çetin çalışmalara mecbur kalan sabır ve dirençlerini son dereceye kadar kullanan diplomatlarla gazete muhabirlerine bir nefes aldıracaktır. Özellikle Sir Horace Rumbleton idaresindeki İngiliz delegeler heyeti birbirine zıt iddiaları düzenlemek ve uzlaştırmak için her tarafı kapsayacak formüller bulmak üzere fazlasıyla çalışmaya mecbur kalmıştır. Bu güç barış çalışmalarına yorulmak bilmez sabır ve sebat en lüzumlu meziyetlerden olmuştur. Konferanstaki hal ve vaziyetlerde eski örneklerin pek az değeri vardı. Barış tamamıyla gerçekleştiği zaman görülecektir ki parlak bir kaftan değil fakat elde edilmiş kaba, renksiz, öte birisi havasız, dikişleri düzgün olmayan bir elbise şeklinde meydana çıkacaktır. Tabii müttefikler için fakat meydana gelecek eser ne olursa olsun barış olacak, savaş olmayacaktır. Bin türlü hizmet içinde çalışan delegeler barış yapmak için karşılaştıkları zorlukları yenmek konusunda gösterdikleri sebatten dolayı milletin sevgi ve saygısına hak kazanmışlardır. Yapılan barışın umumi çehresi meydana çıkmıştır. Batı ile Türkiye arasındaki yeni bir ilişki şekli oluşmaktadır. Artık eski günler geçmiştir. Türk memleketlerinde Avrupa devletleri tarafından iddia ve temin edilen ayrıcalıklarla mutlakiyet idaresi ve sultanlar devri kapanmış, Türklerin Batı devletlerine ait rekabetler arasında garip ve belirsiz bir varlık oluşturduğu günler maziye karışmıştır. Jön Türkler tarafından vaktiyle uygulanan meşrutiyet bu durumda pek az değişiklik yapmıştı. Şimdi yapılan değişiklik ise çok büyüktür. Lozan konferansta gelişen durumlarla, işlemlerde Türkiye büyük devletlerle aynı ayak üzerinde konuşmuştur. Bu konferansta Türkiye tam egemenlik ve bağımsızlık noktasında ısrar etmiştir. Artık bu devlet kendi başına yürümek istemektedir. O kadar ki hatta bütün gelişmiş milletler arasında bağımsızlıkların bir diğerine bağlılığı zorunluluğu bile tanımak istenmemektedir. Kapitülasyonlar artık maziye karışmıştır. Türkiye'deki yabancılar Türk kanununun açık olmayan uygulamalarına karşı özel bir korumadan mahrumdur. İktisadi ve siyasi tecrübeler neticesinde Türk kanunlarının yavaş yavaş kuvvetlendirilmesi ümit edilmektedir. Türkiye'de iktisaden pek faal olan milletler bir tarafa atılmıştır. Ermeniler öldürülmüş ve Anadolu'daki Rum ahalinin hemen hepsi sürülmüş ve ihraç edilmiştir. Halbuki bu iki millet Türkiye ile Batı arasında faydalı bir aracılık vazifesi görüyorlardı. Bu milletler müthiş surette elem ve ıstırapa uğramışlardır. Sebebi de Batı'ya yüz çevirmeleri ve Batı milletlerinin vaatlerine güvenmeleridir. Bunlardan geriye kalanlar şimdiki yeni duruma kendilerini uydurmaya çalışacaklardır. Eski geleneklerle son modern eğilimler arasında suni bir varlık halinde yaşayan garip ve karışık eski Türkiye yerine şimdi şiddetle tek çeşit, şiddetle modern olmak isteyen yeni bir milliyetçi Türkiye meydana gelmiştir. Türk milletinin geleneksel güvenlik ve yenilenme hissi yeni bir Türkenli güvenle kuvvetlenmiştir. Yeni Türkler yalnız asker ve memur olmakla kalmak istemiyorlar, bankacı, doktor, mühendis, bilim adamı olmak istiyorlar. Türkler milli hissin memlekette hakim olması için çalışıyorlar. Türk olmayan milletlerin şimdiye kadar yaptıkları pek çok işler artık Türkler kendileri başarmak istiyorlar. Bu milletlere yabancı gözüyle bakıyorlar ve onlardan şüphe ediyorlar. Türk milleti yeni bir tecrübeye girmiştir. durum ve şartlar çok elverişsizdir. Türkiye'nin kaynakları savaş yüzünden tükenmiştir. Türkiye'nin nüfusu azalmıştır. Anadolu'nun gelişmemiş bölgelerinde güç ve kuvvet bulan milliyet fikri barış olur olmaz varlığını hissettirecektir. İdare, eğitim, sağlık, iktisat gibi hesapsız vazifeler ve işler yeni Türkiye'nin iyi hazırlanmamış idarecileri tarafından gerçekleştirilecektir. Gelecek hakkında ümitler pek fazla cazip olmadığı gibi Türkiye'yi bilenlerden bu memlekete ciddi endişeyle bakanlar da az değildir. Fakat şikayet etmekte bir fayda yoktur. Yeni gerçekler ortadadır. Bundan antlaşmaya konulacaktır. Dünya antlaşmanın içerdiği dersleri anlayacaktır. Ancak böyle bir antlaşmayı elde etmek bile çetin çalışmalara ve güçlüklere mal olmuştur. Bu gibi durumlar karşısında en salim politika Türkiye'yi olduğu gibi nasıl öyle tanımaktır. Maziyi arayabiliriz fakat onu geri getiremeyiz. 24 Temmuz 1923 Antlaşma imza töreni. 23 Temmuz sabahı Lozan Palas'ta uyananlar bir gece içinde otelin barış şerefine gelin gibi donatıldığını görerek şaşakaldılar. Büyük girişten holün sonundaki pencerelere, koridorlara kadar her tarafa renk renk bayraklar asılmıştı. En göze çarpan köşelere doğru belirtisi olarak kırmızı beyaz bir Türk armasıyla mavi beyazlı bir Yunan arması takılmıştı. Camlı kapının etrafına, yolların kenarlarına, dans salonuna yeşil saksılar sıralanmış, Somaki kalın sütunlara bayraklardan örülme çelenk asılmıştı. Otel sahibi Mösyö Steiner, şişman göbeğiyle en önde ve beyaz önlüklü garsonlar arkada, herkes de bir gayrettir gidiyordu. Kimi iskemle taşıyor, kimi bayrak asıyor, kimi duvara dayalı bir merdivene tırmanıyor, kimi elektrik lambalarına abajur uydurmaya çalışıyor, hazırlık müthiş, barış imzalanıyor. Herkeste göze çarpan bir heyecan var. Konferansın önemli günlerinde olduğu gibi gazeteciler koridorları doldurmuşlar, dolaşıp duruyorlar. Yabancı muhabirler Sevr Antlaşması'nı imzalayanların adını soruyorlar, not alıyorlar, telgraf çekiyorlar. Türk muhabirler imza törenine ait ayrıntı almaya çalışıyorlar. Oraya koşuyor, buraya koşuyor, kaynaşıp duruyorlar. Bir gün önce Türkiye-Leyistan Antlaşması büyük sadelik içinde Lozan Palas salonlarında imzalanmıştı. Saat 10.30'da oteldeki büyük tören salonunun geniş kapıları açılmış, bir taraftan İsmet Paşa ve arkadaşları, diğer taraftan Leyistan delegeleri sırtlarına ceket atay salona girmişlerdi. Ortada büyük bir masa vardı. 1,5 aydan beri gürültüsüzce, sessizce hazırlanan Türk-Leh Antlaşması masanın üzerinde duruyordu. Lozan görüşmelerinin ilk olumlu sonucu olan bu belge, İsmet Paşa ile Leh delegelerinin dosya birer notuktan sonra imzalandı ve her iki heyetin bir arada resimleri alındı. Leyistan'la Türkiye arasında bu imza töreni sanki devletlerle yapılacak asıl imza törenine hazırlık gibiydi. Olay o kadar sükunet içinde öyle gürültüsüz ve bakur cereyan etmişti. Leyistan Antlaşması şerefine verilen akşamki ziyafetten sonra imza törenine daha büyük bir ilgi uyandı. 24 Temmuz 1923 saat 1'den itibaren otelin önünde yavaş yavaş birçok erkek ve kadın toplanmaya başladı. Herkes giyinmiş, davetiye kartını cebine koymuş, vaktin gelmesini bekliyordu. Davetiye kartını alamayanlar öteye beriye başvurup imza törenini görmek için bir çare arıyor, konferansla ilgileri olmayan birçok kişi ötekine berikine rica ederek sanki tiyatroya gidiyormuş gibi aman bir bilet diye yalvarıyordu. Fakat bilet bulmak imkansız gibiydi. Konferans Genel Sekreterliği yalnız heyet delegelerini, gazete muhabirlerini bir de İsviçre Cumhuriyeti'nin ileri gelenlerini davet etmişti. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle belki uygunsuz bir adam içeri girer endişesiyle davet kartları sınırlandırılmıştı. Saat 2'ye doğru Lozan Palas'ın kapısından Montbenham Park'ın önündeki heykele kadar iki sıra otomobil dizildi. Kapının önü mahşer gibiydi. Herkes çıkışı, delegelerin otomobillere binişini, gidişini bekliyordu. Holde danışmanlardan, uzmanlardan, muhabirlerden geçilmiyordu. Saat 3'e 10 kala İsmet Paşa, Hasan Bey, Rıza Nur Bey asansöre indiler. Üçünün de çehrelerinde hiçbir heyecan belirtisi fark edilmiyordu. Sanki yine avuç iş odasına, konferansa gidiyorlarmış gibi sakin ve tabii etrafındakileri selamlayarak yürüyorlardı. Bir dakika sonra önüne küçük bir Türk bayrağı takılı otomobil kalabalığın arasından ilerlemeye başladı. Lozan Palas'tan üniversiteye kadar büyük köprünün ve caddelerin iki tarafını halk kaplamıştı. Birbiri ardı sıra harekete geçen otomobillerin uzun konvoyu kalabalığın meraklı gözleri önünde bir alay halinde süzülmeye başladı. Üniversitenin bulunduğu meydana gelindiği zaman İzmir'e Yunan askerinin ayak bastığı gün Sultanahmet Meydanı'nda yapılan mitingin kalabalığını hatırlatan bir manzarayla karşısında kalındı. Evlerin pencerelerine, damlarına, sarayın etrafındaki bahçelere, yollara, her tarafa arka arkaya 4-5 sıra kalabalık toplanmıştı. Ripon Meydanı'nın etrafı da insan yığınlarıyla çevrilmişti. Köprünün sonundan üniversitenin mermer merdivenlerine kadar yolun iki tarafına polisler sıralanmıştı. İsmet Paşa'nın otomobili saat 3'e 5 kala Rumine Sarayı'nın kapısında durdu. Merdivenlerin üzerinde başları silindir şapkalı protokol memurları, İsviçre Federal Meclis üyeleri, askerler, Türk delegeler heyetini karşıladılar. Bir an birçok fotoğraf makinesi objektifleri İsmet Paşa'ya çevrildi. Geniş mermer merdivenlerin üzerinde Türk Baş Delegesi'nin ve barış mücadelesi arkadaşlarının yüzlerce resimleri çekildi. Rumine Sarayı geniş bir meydana bakan, etrafı bahçelik, Lozan'ın en güzel, en göze çarpan binalarından biriydi. Mermer merdivenleri çıkıp da orada etrafa bakıldığı zaman bahçelere, damlara, pencerelere, yollara sıralanan halk, caddenin ta sonundan itibaren bir kordon gibi uzanan otomobil dizisi, birbirinden dörder adım arayla dizilmiş lacivert elbiseli polisler, sonra sarayın içindeki silindir şapkalı İsviçre Federal Meclisi üyeleri, teşrifatçılar, fotoğrafçılar, gerçek tarihi bir imza töreni için olağanüstü bir dekor oluşturmaktaydı. Üniversitenin dış merdivenleri çıkılarak büyük kapıdan girildikten sonra yine mermer merdivenler devam ediyordu. Bu merdivenlerin dönüm yerinde beyaz, geniş, güzel bir avlu, avlunun ortasına bir şadırvan, şadırvanın içine bir timsah heykeli vardı. Sağda şapkaların ve bastonların bırakılacağı delegelere ayrılmış vestiyer, solda muhabirlerle diğer davetliler için başka bir vestiyer, imza töreninin yapılacağı büyük salonun bir tarafında delegelerin gireceği kapı, diğer tarafında uzmanlarla muhabirlerin gireceği kapı ayrılmış, birinin üzerine A, diğerinin üzerine B işaretleri konmuş, herkesin davet kartına şapkasıyla bastonunun bırakacağı vestiyerin yeri, gireceği kapının harfi, oturacağı kanepenin numarasına kadar her şey yazılmıştı. Şadırvanın iki tarafında ve merdiven başında iki heykel gibi yeşilli beyazlı milli kıyafetleri içindeki iki İsviçreli nöbet bekliyordu. Herkesin gözü merdivenleri çıkarken önce onlara ilişiyor, onların yanından geçilerek yukarı salona gidiliyordu. İsmet Paşa salona girdiği zaman herkeste bir heyecan belirdi. Bütün gözler hemen kendisine döndü. Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanacağı yer yüksek tavanlı geniş bir salondu. Sol tarafta bahçeye bakan geniş pencereleri, sağ tarafta koridora açılan iki kapısı vardı. Salonun sonunda daha çok mahkemelerde görülen uzun, yuvarlak, yüksek bir kürsü göze çarpıyordu. Davetliler, danışmanlar, muhabirler kanepelere yerleşmişler, yüzlerini bu kürsüye çevirmişlerdi. Kürsüye baktığınız zaman sırayla sağ tarafa İsmet Paşa, Rıza Nur Bey, Hasan Bey, Amerika delegesi Mr. Grimm yan yana oturuyorlardı. Bunların arkasında ikinci sırayı Bulgar delegeleri teşkil ediyordu. Kürsünün sol tarafında yine sırayla Sir Horace Rumbold, General Pirli, Marki Garoni antlaşmayı imzalamak için o gün İtalya'dan gelmişti. Mösyö Montagna birinci sırayı teşkil ediyordu. Japon delegesi Mösyö Venizelos, Mösyö Diamandi ve diğer bir Rumen delegesi de ikinci sırada oturuyorlardı. Bunların yanında Belçika ve Portekiz delegeleri vardı. Kürsünün aşağısında karşılıklı oturan Türk delegeleri ile İtilaf Devletleri delegelerinin arasında üzeri koyu renk bir kadifeyle örtülmüş büyük bir masa ve bu masanın üzerinde parşömen kağıda basılmış kenarlarından kırmızı kurdeleler sarkan antlaşma metinleri, protokoller göze çarpıyordu. Kürsünün iki tarafındaki basamaklar üzerinde ise iki tören görevlisi kımıldamadan duruyorlardı. Salonun sağ tarafında bir nevi balkon teşkil eden yukarı kısımda birçok kadın ve erkek konferans dışındaki davetliler bulunuyordu. İsmet Paşa'nın arka tarafına rastlayan yerde ise bir loca vardı ki içinde Vaud Kantonu Emniyet Genel Müfettişi Mösyö Cekyart oturuyordu. Rumine Sarayı'nın büyük salonunda duvarlara ve tavanlara işlenmiş Hristiyan medeniyetinin safhalarında ve İsa'nın hatırlarına ait tablolardan başka dikkate değer bir şey yoktu. Ceviz kürsü, ceviz kanepeler, ceviz pencereler ve krem perdeler bu salona koyu bir renk vermişti. İsmet Paşa her zamanki gibi bakur, ciddi duruşuyla istediğini yapmış, hakkını almış bir insanın sükunet ve soğukkanlılığıyla bekliyordu. Yüzündeki daimi aydınlık, gözlerinin her zamanki siyah ve zeki parlayışı bugün daha çok dikkate çarpıyordu. İsmet Paşa'nın eşi davetliler arasında ön sırada yer almıştı. Türkiye Başdelegesi'nin yanında Rıza Nur Bey ciddi bir yüzle etrafa bakıyor, Hasan Bey Mr. Grimm'le konuşuyor, Genel Sekreter Mösyö Masigli'nin ortadaki masa üzerinde antlaşmaları ve ekleri sıralamasına dikkat ediyor ve gözlerinde merak okunuyordu. Bir tarafta Türkiye ve karşısında 7 devletin delegeleri, başta İngiltere, yanında Fransa, onun yanında İtalya, arkalarında Japonya ve Japonya'nın yanında silinmiş gibi Yunanistan, Venizelos, Romanya, Belçika. Sağ tarafa bakınca tek başına Türkiye, sol tarafa bakınca bütün dünya. İşte her şey elinden alındığı halde nihayet varlığı pahasına savaşan, kanını akıtan ve savaşı kazanan yeni Türkiye devleti ve işte onu mahvetmek için yüzyıllardan beri uğraşan bir Batı alemi. Genel Savaş'ın meşhur Üçler İtilafı ve ona takılı küçük İtilaf mazumesi. Balkan devletleri, fakat artık gülmüyorlardı. Artık zorbaca bir tutum almıyorlardı. Hatta hüzünlü, kederli görünüyorlardı. Sir Rumbold'un sağ gözünde bir monokol var. Yüzü kıpkırmızı, boyuna terliyor, ikide bir mendiliyle yüzünü siliyor. General Pirli bir kağıt gibi beyaz çehresiyle uzun boylu Sir Rumbold'la şişman yapılı Marka Garoni arasında bir hayalete benziyor. Marka Garoni ise kanepesine yerleşmiş, toplu avurtları, yumruk gözleri bir signal gibi rahat, ne memnun, ne kederli, kayıtsız görünüyor. Bu konferansta yalnız antlaşma imzasını atmak istediği için ilgilendiği hissini veriyor. Japon delegesinin her zamanki esmer, çekik, gözlüklü çehresinde bugün de dikkate değer bir şey yok. Sanki siz de gelin demişler ve o da gelmiş. Arkasında bol gelen elbisesi içinde zayıf yapısıyla bu uzak doğu diplomatı belirsiz bir hayal etkisi yaratıyor. İtilaf devletleri delegeleri içinde en çok ilgiyi çeken yine Venizelos. Arkaya çekilmiş, kanepesine yan oturmuş, her tarafı süzülüyor ve talihin bu garip tecellisi karşısında önünde oturan İngiltere İmparatorluğu delegesine insana öyle geliyor ki sanki garip bir küçümsemeyle bakıyor. Her hareketinde, her bakışında önündekileri, yanındakileri yok farz eden bir tavır göze çarpıyor. Saat 3'ü 5 geçe İsviçre hükümeti adına Konfederasyon Başkanı Mösyö Schaurer, Başkan Vekili sıfatıyla Mösyö Schuwartz ve Mösyö Kultes, önlerinde beyaz mantolu, elinde içine kalem konmuş hokka taşıyan bir tören görevlisi içeri girdiler. Ayağa kalkıldı. Bu üç kişi kürsünün önünde geldiler ve oradaki üç koltuğa yerleştiler. Bir anda o kürsü İsmet Paşa karşısındaki devletler, sonra arka arka sıralara dizilmiş İsviçre ileri gelenleri, uzmanlar, danışmanlar, muhabirler, bütün salon, bu üç kişinin heyet halinde salona girişi, kalemleri ve hokkayı getiren beyaz mantolu hüsar, her şey sanki muhteşem oranlarla ulaşarak büyük bir heybet aldı. Bu heybetli dekor ortasında derin bir sessizlik karşısında İsviçre Federal Meclisi Başkanı ayağa kalktı ve ağır bir sesle antlaşmaların, sözleşmelerin, beyannamelerin, protokollerin adlarını saydıktan sonra ''Efendiler, buyurunuz, imzalayınız'' diye delegeleri imzaya çağırdı. Sesinde karar tebliğ eden yüksek bir hakim edası vardı. Bu toplantı, dünya ölçeğinde bir milli davanın hüküm tebliğ oturumu gibi heyecan verici bir manzara göstermekteydi. Başkanın imzaya daveti üzerine konferans genel sekreteri Mösyö Masigli yerinden kalkarak İsmet Paşa'ya doğru geldi, kendisini selamladı ve ''Buyurunuz, ilk önce zat-ı devletiniz imzalayacaksınız'' dedi. Bu ilk imza devletler tarafından Türkiye'ye karşı bir şeref olarak takdim edilmekteydi. Türkiye Devleti Başdelegesi İsmet Paşa yerinden kalktı, oradaki masaya doğru yürüdü ve masanın tam ortasına gelince durdu. Sağ elini ceket atayın iç cebine götürerek oradan renkli bir kutu çıkardı, açtı. İçinden bir altın kalem aldı ve Gazi Mustafa Kemal'in vatanın kurtarıcısı Büyük Atan'ın antlaşmayı imzalamak üzere kendisine gönderdiği tarih kalemle ayakta biraz eğilerek Genel Sekreter Masigli'nin önüne koyduğu antlaşmaya 24 Temmuz 1923 tam saat 3'ü 9 geçe imzasını attı. Tarih an işte o andı. İşte o andaki 24 Temmuz 1923 yılı Salı günü saat tam 3'ü 9 geçe İsmet Paşa'nın attığı bu imzayla Osmanlı İmparatorluğu tasfiye edilmiş ve yeni Türkiye Devleti kurulmuş oluyordu. Aynı zamanda 9 yıllık genel Avrupa'ya ya da Dünya Savaşı o imzanın atıldığı anda 24 Temmuz 1923 Salı günü saat tam 3'ü 9 geçe bitiyordu. Salonda çıt yok. Sol taraftakiler sükunetle Türk Delegeler Heyeti'nin antlaşmayı, sözleşmeleri, beyannameleri imzalayıp bitirmesini ve sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. İsmet Paşa'nın bir taraftan Hasan Bey, bir taraftan Rıza Nur Bey, bir İngiliz sekreteri imzalanacak belgeleri önce Masigli'ye veriyor ve Masigli onları önce İsmet Paşa imzalattıktan sonra Rıza Nur Bey'in önüne getiriyor, Rıza Nur Bey imzaladıktan sonra Hasan Bey imzalıyor, onlardan sonra Fransız sekreter Nogara elindeki kurutma kağıdıyla imzaları kurutuyor. Türkiye'nin antlaşma eklerini, protokollerini imzalaması 7 dakika sürdü. Türkiye'den sonra antlaşmayı imzaya İngiltere Başdelegesi Sir Rumble davet edildi. İngiliz Başdelegesi yerinden kalktı, yürüdü, geldi ve cebinden siyah bir dolma kalem çıkararak imzasını attı. Sir Rumble'dan sonra General Pilli davet edildi. Fransız Başdelegesi masanın önüne gelince oradaki koltuğa oturdu. Gözlüğünü taktı ve yüzünde memnunlukla sırayla dikkatle bütün belgeleri imzaladı. Marki Garroni davet edilince ortadaki masaya eğilerek önce koltuğunun üzerine iyice yerleşti, sonra yavaş yavaş gözlüğünü çıkardı, binbir özenle kalemi aldı ve büyük bir tarihi hareket yapmakta olduğu tamamıyla idrak etmiş bir tavırla ve sanki bu tarihi anın bütün şeref ve zevkini tatmak istiyormuş gibi dikkatli dikkatli imzalarını atmaya başladı. Marki Garroni'den sonra Japon delegesi zayıf parmakları arasında tuttuğu kalemle birer birer imzasını attı, döndü, yerine oturdu. Sıra Venizelos'a gelmişti. Venizelos geldi, koltuğa oturdu, çabucak imzaladı, yerine döndü. Romanyalılardan sonra sonunda Belçikalılar, Portekizliler de kendilerini ilgilendiren sözleşme ve antlaşmaları imzalarını attılar. İmza töreni bittikten sonra Konfederasyon Başkanı ayağa kalkarak şu dikkate değer konuşmayı yaptı. Efendiler, aylarca devam eden çalışmalardan sonra Lozan Konferansı'nın gayesine eriştiği ve barışın artık temin edildiği hakkındaki sevinçli haber birkaç gün önce dünyaya ilan edildi. O kadar uzun zamandan beri beklenilen bu olaya resmi bir şekil vermek ve yapılan anlaşmaları imzalamak için yeniden toplandık. Konferans, görüşme yeri olarak memleketimizi seçti ve nasıl mesainin açılış törenine İsviçre Federasyon Meclisi'ni davet ettiyse bugünkü mesut bitiş ortamına da yine davet etmek lütfunda bulundu. Daha dün özel olarak yazılmış dostane bir mektup, size bahşetmek şerefine nail olduğumuz misafirperverlikten dolayı teşekkür hislerinizi bize bildiriyordu. Halbuki İsviçre'ye verdiğiniz şereften dolayı bütün kalbimize teşekkür etmek asıl bize düşer. Böylece milletlerin kucağında yaşayan memleketimizin vaziyetine tamamıyla uygun gelen bir hizmete katılmak ve İsviçre adını bir daha barış emrine ortak etmek fırsatını bize bahşettiniz. Yapılan antlaşmayı ilk olarak selamlamak ve sizleri bundan dolayı tebrik etmekten iftihar duyuyoruz. Konferansın üstesinden gelmesi gereken zorluklar pek büyüktü. Fakat hepimiz için çok şükür ki konferans katılanların erdem ve olgunluğu üstün geldi ve kendilerine sunulan görevi iyi sonuca ulaştırmak azimleri bu zorluklardan daha kuvvetli göründü ve anlaşma böylece mümkün oldu. Genel çıkarlar adına razı olduğunuz fedakarlıklar hiç şüphesiz pek ağırdı. Fakat elde edilen netice bu bedele değerdi. Bu fedakarlıklar anlaşmazlıkların kesin bitişine ve barışın kurulmasına işarettir. Yalnız doğrudan doğruya ilgili milletler değil fakat bütün dünya bundan dolayı size minnettardır. Biz İsviçreliler ırk, dil, din farklarının ne kadar tehlikeli olduğunu tecrübeyle biliyoruz. Tarihimizde bu ayrılıklar devletlerimizin varlığını birçok defalar tehlikeye düşürdü. Fakat yine biliyoruz ki bütün bu fedakarlıklara rağmen barış ve insanlık dairesinde yaşamak ve bu hayata bir ilerleme ve meydana çıkma kaynağı bulmak da mümkündür. Barışın imzalanmasına katılan milletlere bu dersin doğrulamasını gelecekte görmelerini bütün gönlümüzle dileriz. Silahların çarpışması insanlar için en üzücü ıstırapları doğurur, halbuki fikirlerin çarpışmasından ancak gerçek meydana çıkar. Yeryüzündeki hiçbir millet nasıl ki haklarından mahrum edilemez, insanlığın iyiliğine katılma görevinden de kurtulamaz. Yakın Doğu milletlerine karşı medeniyetin doğuşundaki muazzam hislerden dolayı borçlu olduğumuz şükranı tarih bize öğretiyor. Bu milletler bugün uzun yıllarca devam eden kahramanca mücadelelerden sonra silahlarını bırakıyorlar. Dileriz ki yaralarını sardıktan ve barış yoluna faaliyetlerine başladıktan sonra vaktiyle insanlık üzerine bol bol dağıttıkları bütün iyiliklerden tekrar faydalanırız. Aralarında rekabet devam edebilir. Fakat rekabet barış ve çalışma alemi içine devam eder. En hararetli dileklerimiz böylesi gelişmeler içindir. Özellikle temsilcileri bugün barışı imzalayan milletlere aittir. Tanrı isterse bu gelişme ve saadet bütün dünyaya hakim olur ve hepimizi sıkan baskıdan bizleri kurtarır. Lozan Konferansı'nı bu sözlerimle kapatıyorum. Dilerim ki bugün milletler için daimi bir kurtuluş ve saadet kaynağı olsun. Bu konuşma sıradan bir tören konuşması değil, fakat çok özlü, bütün dünyaya karşı İsviçre'den gür sesle yükselen bir ders hikmetiyle doluydu. Özellikle hiçbir millet haklarından mahrum edilemez cümlesi, milletleri haklarından mahrum etmeye kalkmış olanlar için son bir ihtar gibi yansıdı. Bu konuşmada Türkiye kahramanca bir mücadeleden sonra kılıçlar kınına konuluyor cümlesiyle bir destan tarifine ulaştırılıyordu. Bu konuşmanın özeti İsviçre Federasyonu Başkanı'nın ağzından bütün dünyaya galibiyet Türklerde kaldı, kahramanca bir mücadeleden sonra haklarını aldılar demekti. Müsteşarların konuşması kesintisiz dakikalarca alkışlandı. Artık Lozan Konferansı resmen sona ermişti. Barış imzalanmıştı. Herkes ayağa kalktı. Herkes birbirini tebriğe başladı. İsmet Paşa'yı ilk tebrik eden Çin hükümetinin Bern elçisi oldu. Sonra Amerikalı Mr. Grieve, daha sonra General Pilli, onun arkasına Sir Rumble tebrik ettiler. Bunlardan sonra Müste Venizelos güle güle İsmet Paşa'ya doğru yürüdü. İki elini uzattı ve hararetle tebrik etti. Müste Venizelos'tan sonra İngiliz delegesi Mr. Ryan, İsmet Paşa'nın elini sıktı ve Türkçe olarak "Tebrik ederim Paşa Hazretleri" dedi. İsmet Paşa teşekkür etti. Şimdi heyetler salondan çıkıyorlardı. Bu sırada Türk muhabirler İsmet Paşa'yı tebrik ettiler ve "Paşam lütfen ilk intibalarınız" diye sordular. İsmet Paşa'nın gözleri gülüyordu. "İşte görüyorsunuz, mektepte imtihanı verdik, çıkıyoruz" dedi. Evet, İsmet Paşa imtihanı vermiş ve birinci çıkmıştı. Şerefli bir bağımsızlık barışı bundan daha yüce bir zafer havası içinde imza edilemezdi. Bu büyük siyasi zafer her Türk'üm diyenin kafasında ve ruhunda yüzyıllar ve yıllar boyunca artık en büyük milli şerefti. İsmet Paşa bu şerefi yaratan vakur bir sembol halinde koridorları geçti. Merdivenleri indi. Büyük kapıda Türk başdelegesiyle arkadaşlarının tekrar birçok fotoğrafları çekildi. Ta kapının önüne kadar herkes Türkiye başdelegesinin etrafını alıyor, elini sıkıyor, tebrik ediyordu. Tören tam 3 çeyrek saat sürmüştü. Delegeler, danışmanlar, uzmanlar, muhabirler, davetliler salondan çıktıkları ve otomobillerine bindikleri zaman Lozan şehrindeki büyük katedralin çanları durmadan çalarak her tarafa barışın imzalandığı ilan ediliyordu. Gece geç vakte kadar Lozan sokaklarında bu barış gününün ve gecesinin kalabalığı ve sonsuz sevinci devam etti. İsmet Paşa, Rumine Sarayı'nda barışı imzaladıktan ve Beerwijk'te İngilizlerin barış şerefine verdikleri çay ziyafetinde bulunduktan sonra geç vakit Lozan Palas'a döndüğü zaman kendisini ilk karşılayan Gazi Mustafa Kemal'in şu telgrafı oldu. Lozan Türkiye'ti Delegesi Başkanı ve Hariciye Vekili İsmet Paşa Hazretlerine, "Millet ve hükümetin zat-ı âlilerine tevcih etmiş olduğu yeni görevi başarıyla tamamladınız. Memlekete bir dizi yaralı hizmetten ibaret olan ömrünüzü bu defada tarihi bir başarıyla taçlandırdınız. Uzun mücadelelerden sonra vatanımızın barış ve bağımsızlığa kavuştuğu bugün de parlak hizmetiniz dolayısıyla zat-ı âlinizi muhterem arkadaşlarımız Rıza Nur ve Hasan Beyleri ve mesainizde size yardım eden bütün delegeler heyeti üyelerini müteşekkirane tebrik ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkumandan Gazi Mustafa Kemal." Sonuç: Trakya Yunanistan'ın olacaktı. İstanbul uluslararası olacaktı. Batı Anadolu Yunan sömürgesi olacaktı. Doğu Anadolu Ermenistan olacaktı. Adana Fransız sömürgesi olacaktı. Antalya İtalyan sömürgesi olacaktı. Ordumuz olmayacaktı. Donanmamız olmayacaktı. Saray büyük küçük bütün devletlerin denetiminde ve Orta Anadolu'da bir iki vilayet bu sarayın çiftliği hükmünde kalacaktı. Maliyemiz, adliyemiz, bayındırlık işleri, harbiyemiz, denizciliğimiz, kara sınırlarımız, boğazlarımız doğrudan doğruya, eğitimimiz ve diğer bütün kurumlarımız sarayın esir hükümleri vasıtasıyla yabancı kontrolü altında bulunacaktı. Türk milleti köle, yabancı ve Hristiyan Türk milletinin efendisi olacaktı. Nüfus bölgeleri coğrafi birliği, milli eğitimin kontrolü milli birliği imkansız bırakacak, yabancılara bağışlanan ayrıcalıklar ekonomi ve ticaret kazanç haklarını kaldırarak bütün şehirlerde ve sahillerde yaşayan Türkler dağıtılacak, öyle istiyorlardı ki ölmez Türk milleti ölecek, bu milletin ezeli devleti sona erecek, Akdeniz ve Marmara sularında bir daha Türk bayrağı görünmeyecekti. İstedikleri buydu. Serbest antlaşmasının anlamı budur. O zaman bir tek askerimiz, bir tek silahımız yoktu. Tek ümit ve kuvvetimiz şuydu. Türk milleti bu yazgıya layık değildir. Türk milleti için bu yazgı imkansızdır. Neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Kutsal İhtilal İzmir dağlarında Yunanlılara, Antep kapılarında Adana İşgal Kuvveti'ne, doğu sınırında Ermenistan kuvvetlerine karşı koydu. Ermenistan'ı, Adana işgalini, Yunanistan'ı yendik. Antalya işgali çekip gitti. Gidenler ne mutlu, çünkü canlarını kurtardılar. Kalanlarsa Anadolu topraklarının altında yatıyorlar. Bugün Batı Anadolu, Doğu Anadolu, Adana, Trakya, Antalya, Hatay, Boğazlar ve İstanbul bizimdir. Ordumuz vardır, donanmamız vardır. Saray yoktur, maliyemiz, adliyemiz, bayındırlık işlerimiz, harbiyemiz, denizciliğimiz serbesttir. Efendiyiz, coğrafi birlik, milli birlik gerçekleşmiştir. Türkiye'de en ayrıcalıklı insan yine Türktür. Büyük küçük bizimle savaşan bütün devletler Türk milletinin iradesini onaylamışlardır. İstiklal Savaşı'nın gayesi buydu. Lozan Antlaşması'nın anlamı budur. Atatürk'ün görüşüyle Lozan Antlaşması. Büyük Atatürk tarihi nutukta Lozan Antlaşması'nı şöyle anlatır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci seçim devresi, yeni Türkiye Devleti'nin tarihinde mesut bir intikal devresine tesadüf etti. Filhakika 4 senelik istiklal mücadelemiz, milletimizin şanına layık bir barışla neticelenmiş bulunuyordu. 24 Temmuz 1923'te Lozan'da imza edilen antlaşma metni 24 Ağustos 1923'te mecliste tasdik olundu. Efendiler, Mondros Mütarekesi'nden sonra Türkiye'ye düşman devletler tarafından 4 defa barış şartları teklif edilmiştir. Bunların birincisi Sevr Projesi'dir. Bu proje hiçbir görüşmenin mahsulü olmayıp İtilaf Devletleri tarafından Yunan Başvekili Mösyö Venizelos'un da iştirakiyle Tanzim ve Vahdettin Hükümeti tarafından 10 Ağustos 1920'de imza edilmiştir. Bu proje Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir münakaşa konusu bile addedilmemiştir. İkinci barış teklifatı 1. İnönü Muharebesi'ni müteakip inikat eden Londra Konferansı'nın hitamında 12 Mart 1921 tarihinde vaki olmuştur. Bu teklifat Sevr Antlaşması'na bazı değişiklikler içeriyorduysa da konuşulmadan bırakılan meselelerde Sevr Projesi'ndeki maddelerin hiç değiştirilmeden bırakıldığını kabul etmek lazımdır. Bu teklifat bizce münakaşa gerektirmeden 2. İnönü Muharebesi'nin başlamasıyla neticesiz kalmıştır. 3. Barış Teklifatı 22 Mart 1922'de yani Sakarya Zaferi'nden ve Fransızlarla aktolunan Ankara İtilafı'ndan sonra ve yakın bir taarruzumuzun beklendiği sıralarda Paris'te toplanan İtilaf Devletleri Hariciye Nazırları tarafından yapılmıştır. Bu teklifatta ise işe Sevr esasından başlamak esası terk edilmişse de esasatı itibariyle milli emellerimizi tatminden uzaktı. 4. teklif Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla neticelenen müzakerelerdir. İtilaf devletlerince Türkiye'ye tatbiki tasavvur edilen esaslarla milli hareket sayesinde vasıl olunan neticeye bariz bir suretle mütalaa etmek için bu 4 nevi teklif arasında en mühim hususlarla sınırlı olmak üzere kısa bir mukayese yapmayı faydalı addederim. 1. Hudutlar, Trakya Hudutu, Sevr'de, Çatalca hattından biraz ileride bulunan Podima Kalikratya hattı. Mart 1921 teklifinde bahis yok. Mart 1922 teklifinde Tekirdağ bize, Baba Eski Kırık Kilise ve Edirne Yunan'a kalmak üzere bir hat. Lozan'da Karaağaç'ta bizde olmak üzere Meriç hattı. İzmir bölgesi, Sevr projesinde. Bu bölgenin hudutları Kuşadası, Ödemiş, Salihli, Akhisar ve Kemer İskelesi'ne az çok yakın yerlerden geçmektedir. Bu bölge Türk hakimiyetinde kalacak fakat Türkiye bu hakimiyetini kullanma hakkını Yunanistan'a devredecek, Türk hakimiyetinin bekasına alamet olarak İzmir şehrinin dış istikamlarından birinde Türk bayrağı bulunacak. Mahalli bir meclis toplanacak ve 5 sene sonra bu meclis bu bölgenin daimi surette Yunanistan'a ilhakına karar verebilecekti. Mart 1921 teklifinde İzmir bölgesi Türk hakimiyetinde kalacak, İzmir şehrinde bir Yunan kuvveti bulunacak ve İzmir bölgesinin kalan kısımlarında muhtelif unsurların adedi nispetine göre kurulacak bir jandarma kıtası bulunacak ve buna İtilaf Devletleri subayları kumanda edecek. İdare işlerinde dahi aynı adet oranına dikkate alınacak ve bölgenin milletler cemiyetine tayin edilecek Hristiyan bir valisi olacak ve bunun yanında seçimle gelen bir meclis ve bir danışman heyeti bulunacak. Vilayetçe Türkiye'ye tahsil edilen gelirlerle giderek artan bir vergi verilecek ve bu antlaşma 5 sene devam edip taraflardan birinin talebi üzerine milletler cemiyetince tadil edilebilecek. Mart 1922 teklifinde bütün Anadolu ve dolayısıyla İzmir'de bize iade olunacak tarzda aldatıcı bir vaat. İzmir Rumlarının iadeye adliyane bir surette iştirak etmesi için ve aynı hak Yunanistan'da kalacak şekilde Edirne Türklerine verilmek şartıyla bir usul tayini için İtilaf Devletleri Türkiye ve Yunanistan'la anlaşacaklardır. Lozan'da. Tabiatıyla bu gibi meseleler mevzubahis dahi olmamıştır. Suriye hududu, Sevr'de, sahilinde takriben Karataş burnundan başlayarak Osmaniye, Bahçe, Gaziantep, Biricik, Urfa, Mardin ve Nusaybin'i epey güneyde ve Suriye arazisine bırakan bir hudut. Mart 1921'de, takriben şimdiki hudut olmak üzere Fransızlara ayrıca itilafname imzalanmıştır. Lozan'da 20 Ekim 1921 tarihli Ankara İtilafnamesinde hududu olduğu gibi bırakmıştır. Irak hududu, Sevr'de. İmadiye bizde kalma şartıyla Musul vilayetinin kuzey hududu. Mart 1921 teklifinde bahis yok. Mart 1922 teklifinde bahis yok. Lozan'da. Çözüm ertelenmiştir. Kafkas hududu. Sevr'de. Türk-Ermeni hudutunun tayini Amerika Başkanı Wilson'a havale edilmiştir ve Wilson da hudut olarak Karadeniz sahilinde Giresun'un doğusundan başlayan Erzincan'ın batı ve güneyinden, Elmalı, Bitlis ve Van Gölü'nün güneyinden geçen ve birçok noktada Dünya Savaşı'ndaki Türk-Rus cephesini takip eden bir hattı göstermiştir. Mart 1921 teklifinde Milletler Cemiyeti bir Ermeni yurdu tesisatı için Vilayet-i Şarkiye'den Ermenistan'a devrolunacak, arazinin tespiti için bir komisyon tayin edecek ve Türkiye bu komisyonun kararını kabul edecek. Mart 1922 teklifinde bir Ermeni yurdu kurulması için Milletler Cemiyeti'nin yardımına müracaat olunacağından bahsedilmektedir. Lozan'da bu mesele bertaraf edilmiştir. Boğazlar Bölgesi, Sevir'de, Rumeli'nin Türkiye'de kalan bütün kısımları, Anadolu'nun adalar, Ege Denizi üzerinde takriben İzmir bölgesinin başladığı yerden başlayarak Manyas Gölü'nün güneyine ve Bursa'nın ve İznik'in biraz kuzeyinden ve Sapanca Gölü'nün batı kıyısından Ağbadır Deresi'nin yatağına giden hatla sınırlandırılmış bir bölge. Bu bölgede asker bulundurmak ve askeri harekatta bulunmak hakkı sırf İtilaf Devletleri'ne aittir. Keza mezkür bölgede Türk Jandarması İtilaf Devletleri Kumandası'na tabi olacaktır. İtilaf Devletleri bu bölge dahilinde askeri maksatlar için kullanılabilecek yol ve demiryolu inşasını men edebileceği o sırada mevcut olanlardan da bu yolda kullanabileceği olanları tahrip ettirebilecektir. Mart 1921 teklifinde Çanakkale güneyinde Tenedos Adası'nın Bozcaada, karşısından Karabiga'ya giden hattın kuzey ile Boğaziçi'nin iki yakasında 20 ila 25 kilometrelik bir bölge. Çanakkale Boğazı'na hakim olan her iki taraftaki adalar. İtilaf Devletleri yalnız Yunanistan'a kalacak olan Gelibolu ve bize kalacak olan Çanakkale'de asker bulunduracak, bu surette İstanbul ve İzmir yarımadalarını tahliye edecek ve Türkiye'nin İstanbul'da asker bulundurmasına ve Anadolu'dan Rumeli'ye veya Rumeli'den Anadolu'ya asker getirmesine müsaade edecektir. Mart 1922 teklifinde Çanakkale'nin güneyinde Erdek Yarımadası müstesna olmak üzere Çanakkale Sancağı, Boğaziçi'nin güneyinde o zaman tarafsız adlandırılan bölge, yani takriben İzmit Yarımadası askersiz bölge olacaktır. Bizde İtilaf İşgal Kuvveti kalmayacaktır. Lozan'da Gelibolu Yarımadası ile Kumbağa, Baklaburnu hattının güneydoğusu, Çanakkale bölgesinde sahilde 20 kilometrelik bir bölge ve Boğaziçi'nin iki yakasına sahiden 15 kilometrelik birer bölge ve Marmara'da da Emirhalı Adası'ndan başka ve adalar ve İmroz ve Tenedos adaları askersiz bir hale konacaktır. Hiçbir tarafta İtilaf Devletleri işgal kuvveti kalmayacaktır. 2. Kürdistan. Sevir'de Fırat doğusunda ve Ermenistan, Irak ve Suriye arasında kalan bölge için İtilaf Devletleri delegelerinden kurulu bir komisyon mahalli muhratiyeti hazırlayacaktır. Anlaşmanın aklından bir sene sonra iş bu havalinin Kürt ahalisi Milletler Cemiyeti Meclisi'ne müracaatla Kürtlerin ekseriyetinin Türklerden bağımsız olmayı istediğini ispat ederse ve meclis bunu kabul ederse Türkiye bu havalide her türlü hukukundan sarfı nazar edecektir. Mart 1921 teklifinde İtilaf Devletleri o günkü durumu göz önüne alarak ve bu bapta Sivir projesine değişikliğe gidilmesi dikkate alınmaya mütemayildirler. Şu şartlardaki mahalli özellikler ve Kürt ve Asuri keldane çıkarlarının kafi derecede himayesi için tarafımızda kolaylık gösterilsin. Mart 1921 teklifinde bahis yok. Lozan'da bir tavimeyi subahis ettirilmemiştir. 3. İktisadi nüfuz bölgeleri. Sevr Antlaşması'nı mütakip İtilaf Devletleri'nin aralarında imza eledikleri 3 anlaşmada Fransız nüfus bölgesi, Suriye hududuyla takriben Adana vilayetinin batı ve kuzey hududu ve Kayseri ile Sivas kuzeyinden geçen ve Muş hariç iç bu kasaba yaklaştıktan sonra Cizre-i İbni Ömer'e Cizre giden bir hattın dahilinde kalan bölge, İtalyan nüfus bölgesi, İzmit Yarımadası'ndan çıktıktan sonra Afyonkarahisar'a kadar Anadolu Demiryolu hattı ve oradan Kayseri civarında Erciyes civarına kadar giden hatla İzmir mıntıkası Adalar Denizi, Akdeniz ve Fransız mıntıkası arasında kalan bölge. Mart 1921 teklifinde Bekir Sami Bey ile Fransız ve İtalyan harici nazırları arasında imza olunup hükümetçe reddolunan itiraflara göre Fransız nüfus bölgesi o sırada Fransız işgali altında bulunan yerlerde Sivas, Memuret-il Aziz, Elazığ ve Diyarbakır vilayetleri, İtalyan nüfus bölgesi Antalya, Burdur, Muğla, Isparta sancaklarıyla Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın ve Konya sancaklarının bilahare tayin olacakları kısımları. Mart 1922 teklifinde mevzu bahis değildir. Lozan'da mevzu bahis olmamıştır. 4. İstanbul. Sevir'de anlaşma samimiyetle tatbik edilmediği takdirde İstanbul'da bizden alınacaktır. Mart 1921 teklifinde bu tehdidin kalkacağı ve Türkiye'nin İstanbul'da asker bulundurabileceği ve Boğaziçi'nin etrafındaki askersiz bölgeden asker geçişine müsaade edebileceği söylenmiştir. Mart 1922 teklifinde İstanbul'dan çıkarılmamız tehdidinin kaldırılacağı ve İstanbul'da bulundurulabilecek Türk kuvvetinin küçültülmesi vaat olunmaktadır. Lozan'da mevzu bahis olmamıştır. 5. Tabiyet. Sevir'de gerek İtilaf Devletlerinden Yunanistan dahil, gerek yeni kurulan devletlerden birinin Ermenistan vesaire tabiyetine girmek isteyen Türk tebaasından hiç kimseye Türk hükümetince engel olunmayacak ve bunların yeni tabiyeti kabul edilecektir. Mart 1921 teklifinde bundan bahis yok. Mart 1922 teklifinde bundan bahis yok. Lozan Antlaşması'nda bundan bahis yok. Ancak müzakerat esnasında İtilaf Devletleri bir adamın tabiyetini tayin hususunda Türkiye'deki ecnebi sefirler ve konsolosların verecekleri vesikaların kafi addedilmesini istemişlerdi. Bu teklif Sivir projesinde yukarıdaki mevzu bahis olan 128. maddenin yeni bir şekliydi. Tabiatıyla tarafımızdan reddedilmiştir. 6. Adli kapitülasyonlar. Sevir'de İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'nın temsil edildikleri 4 azadan kurulu bir komisyon, kapitülasyonlardan istifade eden sayır devletlerinin uzmanlarıyla birlikte yeni bir usul tazim edecek ve Osmanlı hükümetiyle iştira ettikten sonra bu usul tasfiye edilecek. Hükümeti Osmaniye bu usulü kabul etmeyi şimdiden taahhüt edecek. Mart 1921 teklifinde iş bu komisyonunda Türkiye'nin dahi temsiline itiraf devletleri razı olmaktadır. Mart 1922 teklifinde aynı teklif. Lozan'da kapitülasyonlara dair hiçbir koşul yoktur. İstişari mahiyet olmak üzere birkaç ecnebi müstesnasını 5 sene içinde hizmetimize almayı kabul ettik. 7. Ekaliyetlerin himayesi. Sevir'de 1918 müzakerelerinden sonra imzalanan bütün anlaşmalarda mevcut olan hükümetlerden başka Türkiye'ye bilhassa aşağıdaki taahhütler kabul ettirilmek istenmiştir. Yerlerini terk etmiş olan bir cümle gayri Türklerin yerlerine iadesi. Başkanları Milletler Cemiyeti'nce tayin edilecek olan hakim komisyonları vasıtasıyla bunların hukukun iadesi ve kısaca bu komisyonların talebi takdirinde gayri Türklerin tahrip edilmiş emlakinin tamiri için ücretleri hükümetçe belirlenecek işçilerin tedariki, tehcir ve buna benzer işleri karıştıkları adı geçen komisyonlar tarafından iddia olunan bütün şahıslar sürgün edilmesi vesaire. Türk hükümeti ekaliyetlerin parlamentoda temsil oranını güvence altına alan bir seçim kanunu projesini 2 sene zarfında itiraf devletlerine arz edecektir. Patrikhanelere ve bunlara benzer müesseselere ait bir cümle ayrıcalıklar takviye ve arttırılmakta ve bunların idare edildikleri mektep, yetimhane ve sahirhane hususunda o ana kadar hükümetin muhafaza etmiş olduğu nispi bir denetleme hakkı dahi kaldırılmaktadır. İtiraf devletleri Milletler Cemiyeti Meclisi ile iştirasından sonra iş bu kararların icrasının güvence altına alınması için alınması lazım gelen tedbirleri tespit edeceklerdir. Türkiye bu hususta sonradan alınacak her tedbiri kabul edeceğini şimdiden taahhüt edecektir. Mart 1921 teklifinde ekaliyetlerden bahis yoktur. Bu teklif Sevir'de yapılacak değişikliklerden söz edildiği için bunun adı geçen anlaşmanın ekaliyetlere ait kısmının değiştirilmeyeceği sonucu çıkarılabilir. Mart 1922 teklifinde Türkiye ve Yunanistan'daki ekaliyetler hakkında bir dizi tedbirin teklif edileceği ve bunların iyi uygulandığına nezaret etmek için Milletler Cemiyeti'nce komiserlerin tayin olacağı söylenmiştir. Bu tedbirler dizisinin ne olacağı açıkça belirtilmemiştir. Lozan'da, misaki millimize kabul etmiş olduğumuz veçile ve yalnız gayrimüslimlere mahsus olmak üzere Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan bir cümle uluslararası sözleşmelerde mevcut olan hükümler. 8. Ahkam-ı askeriye. Sevir'de, Türkiye'nin silahlı kuvvetleri şu rakamları geçmeyecektir. Padişah koruması 700 kişi, jandarma 35 bin kişi, jandarmayı takviye için özel kıtalar 15 bin kişi, toplam 50 bin 700 kişi. Bu miktarı Erkan-ı Harbiye, askeri okullar talebesi, depo birlikleri ve muhtelif hizmetlere mensup erler ve subaylar dahildir. Özel kıtaların 15 batarya cephel topu bulunabilecek ve sahra veya ağır topu olmayacaktır. Memleket muhtelif bölgelere ayrılacak ve her bölgede bir jandarma kıtası, legyon bulunacaktır. Jandarmanın topu ve teknik aleti bulunmayacaktır. Hususi kıtalar kendi bölgesinin haricinde görevlendirilmeyecektir. Jandarma subayları arasında 1500 geçmemek üzere yabancı subay bulunacaktır. Her bölgedeki yabancı subaylar aynı millete mensup olacaklardır. Sonradan tespit edilecek olan iş bu mıntıkalarının adedi belirtilmemekle beraber bunun itiraf devletleri fikrince en az 4 olacağı anlaşmanın bazı hükümlerinden ve özel bir legyon kuvvetini umum legyonlar kuvvetinin 4'te 1'ini aşmayacağı hakkındaki hükümden çıkartılabilir. Bu surette İngiltere, Fransa ve İtalya subaylarının bulunacağı birer bölge olacağı gibi ihtimal Yunanistan ve belki de ileride Ermenistan'a birer bölge verilmesi düşünülmüştür. Özel kıtaların erleriyle jandarmalar hep ücretli olup bunlar en az 12 sene hizmet edecek ve zorunlu askerlik hizmeti kalkacaktır. Her bölgedeki legyona alınacak erler ve subaylar o bölge ahalisinden olacak ve farklı unsurlar legyonda temsil edilmesine imkanlar çerçevesinde özen gösterilecektir. Deniz kuvvetlerimiz 7 slop ve 6 torpidoyu aşmayacak ve hiçbir uçak ve nakliye balonumuz olmayacaktır. İtilaf devletlerine mensup askeri, bahri ve havai kontrol komisyonlarının memleketlerimiz dahilinde her türlü denetimde bulunmaya hakları vardır. Bilhassa askeri komisyon, Türkiye'nin istihdam edebileceği polis, gümrükçü, orman muhafızı ve sahire gibi memurların miktarını belirlemeye, fazla kalacak silah ve cephemizi teslim almaya, memleketimizin bölgelere ayrılmasına, her bölgede bulunacak jandarma ve özel birlik miktarının belirlenmesine, bunların işe alınma ve çalıştırılmasını denetlemeye, yabancı subayların miktar ve oranını belirlemeye ve hükümetle ortaklaşa yeni silahlı kuvvetlerimizin düzenlenmesine vesaire memurdur. Mart 1921 teklifinde jandarma miktarı 45 bin, özel birlikler 30 bine yükseltilmiştir. Jandarmanın dağıtım şekli, İtilaf Devletleri'ne mensup yukarıda belirtilen kontrol komisyonu ile hükümetler arasında anlaşılarak belirlenecektir. Jandarmada subay ve az subay oranı artırılacaktır. Yabancı subay miktarı azaltılacak ve bunların birliklere dağıtılması, kontrol komisyonu ve hükümet arasında anlaşılarak kararlaştırılacaktır. Bunda ihtimal her bölgede aynı millete mensup yabancı subay bulunacağı kastedilmiştir. Mart 1922 teklifinde ücretli asker usulü aynı biçimde bırakılmış. Jandarma 45 bine, özel birlikler 40 bine yükseltilmiştir. Jandarmada yabancı subayların çalıştırılması, Türkiye'ye tasfiye edilmekle beraber bu cihet şart olarak öne sürülmektedir. Lozan'da, Trakya ve Boğazlar'da askersiz hale getirilen bölgelere ait kısıtlamalardan başka hiçbir koşul yoktur. Hatta Boğaziçi'nin iki taraftaki askeri bölgede 12 bin asker bulundurulabilmek hakkını saklı tutmuşuzdur. Bu bölgeler için bile hiçbir kontrol kabul edilmemiştir. 9. Ceza. Sevr projesinde, Türkiye savaş esnasında savaş kurallarına muhalif surette hareket etmiş veya Türkiye dahilinde baskı veya zulmü yapmış ve tehcir vesaire gibi hususta karışmış olan kişileri talepleri üzerine İtilaf devletlerine Yunanistan dahil ve Türkiye'den arazi almış olan devletlere Ermenistan vesaire teslim edecektir. Sözü geçen şahıslar kendilerini talep eden devletlerin Divan-ı Harbi tarafından yargılanacak ve cezalandırılacaktır. Mart 1921 teklifinde İtilaf devletlerin tekliflerinde bundan bahis yoktur. Ancak Bekir Sami Bey'in İngilizlerle imza etmiş olduğu mübadele mukabelesinde elimizde bütün İngilizleri tahliye ederek bir kısım Türkleri suçlu kabul ederek İngilizler elinde bırakmaya muvaffakat etmiş olması Sevr projesinde mevcut olan yukarıdaki hükümlerin daha hafifletilmiş bir şeklinden başka bir şey değildir. Mart 1922 teklifinde bu meseleden bahis yoktur. Lozan'da bahis yoktur. 10. Ahkami Maliye. Sevr'de. İtilaf devletleri Türkiye yardım için İngiliz, Fransız ve İtalyan delegelerinden kurulu bir mali komisyonu teşkil edecekler ve bu komisyonda istişare mahiyetinde bir Türk komiseri bulunacaktır. İş bu komisyonun vazifeleri ve yetkileri aşağıdaki gibi olacaktır. Türkiye'nin gelirlerini korumak ve arttırmak için her türlü tedbirler alınabilecektir. Türk Meclisi Mebusanı'na takdim edilecek olan bütçe önce mali komisyonuna sunulacak ve onun kabul ettiği şekilde meclise sevk olunacaktır. Meclisin yapacağı değişiklikler ancak komisyonca onaylanırsa yürürlüğe girebilir. Komisyon doğrudan doğruya kendisine tabi olacak ve üyeleri kendi muvaffakatıyla tayin edecek olan Türkiye Maliye Teftiş Kurulu aracılığıyla bütçenin ve mali kanunlar ve nizamların uygulanmasını denetleyecektir. Düyuni Umumiye ve Osmanlı Bankası ile anlaşarak Türkiye'nin para basma tarzını düzenleyecek ve reform geçirecektir. Düyuni Umumiye'ye tahsis olunan gelirler müstesna olmak üzere Türkiye'nin tüm gelirleri İş bu Maliye Komisyonu'nun emrine verilecektir. Komisyon bunlarla, öncelikle kendisine ve Türkiye'de kalacak olan itiraf devletleri işgal kuvvetlerine ait masrafları ödedikten sonra 30 Kasım 1918 tarihinden beri itiraf devletleri ordularının gerek bugünkü Türkiye'de gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun muhtelif bölümlerinde yaptığı masrafları ödeyecektir. İkinci olarak, Türkiye yüzünden zarara giren bütün itiraf devletleri tebaasının zarar ve ziyanını tazmin edecektir. Türkiye'nin ihtiyaçları bundan sonra düşünülecektir. Hükümetçe verilecek her bir ayrıcalık için Maliye Komisyonu muvaffakiyeti şarttır. Komisyonun tasvibiyle bugün geçerli olan Düyuni Umumiye tarafından bazı gelirlerin doğrudan doğruya alınması usulü mümkün olduğu kadar geniş bir surette yaygınlaştırılacak ve bütün Türkiye'de uygulanacaktır. Gümrükler Maliye Komisyonu tarafından atanıp içten çıkartılabilecek ve kendisine karşı sorumlu bulunacak olan bir genel müdürün idaresine bulunacaktır vesaire. Mart 1921 teklifinde yukarıda sözü geçen Maliye Komisyonu'nu Türk Maliye Nazırı'nın Fahri Başkanlığı altında bulunacaktır. Komisyonda bir Türk delege bulunacak ve bunun Türk maliyesine ait meselelerde oyu alacaktır. Müttefiklerin mali çıkarlarını ilgilendiren meselelerde ise Türk delegesinin yetkisi ancak istişare niteliğinde olacaktır. Türk parlamentosu, Türk Maliye Nazırı ile Maliye Komisyonu tarafından ortaklaşa hazırlanacak olan bütçede değişiklik yapmak yetkisiyle donatılmış olacaktır. Fakat bu değişiklik bütçedeki kalemleri aşacak şekilde ise bütçe onay için tekrar Maliye Komisyonu'na gönderilecektir. Türk hükümeti ayrıcalıklar vermek hakkına tekrar sahip olacaktır. Ancak Türk Maliye Nazırı bu baptaki kontratların Türk hazinesi çıkarına uygun olup olmadığını Maliye Komisyonu ile birlikte tatbik edecek ve bu bapta ortaklaşa bir karar alınacaktır. Mart 1922 teklifinde Maliye Komisyonu teşkilinden vazgeçilmektedir. Fakat itilaf devletlerine savaştan evvelki borçları ve makul bir tazminatın ödenmesi için gereken denetimin Türk hakimiyeti prensibiyle bağdaştırılmasına çalışılacaktır. Savaştan evvelki Duyuni Umumi Komisyonu olduğu gibi kalacak ve yukarıda sözü geçen iş için itilaf devletlerince bir tasfiye komisyonu tesis olunacaktır. Lozan'da bu gibi koşulların tamamı saf dışı edilmiştir. 11. Ahkami İktisadiye. Sevr'de, kapitülasyonlardan istifade hakkı savaştan evvel bunlardan istifade eden itilaf devletleri tebaasına iade edilecek ve bunlardan evvelce istifade etmeyen itilaf devletleri Yunanistan ve Ermenistan vesaire tebaasında yeniden verilecektir. Bu haklar arasında birçok vergiden muafiyetin bulunduğu ve tabiat bahsinde görüldüğü gibi her Türk tebaasının itilaf devletlerinden birinin tabiyetine girmesine engel olması hakkının bizden alındığı dikkate alınırsa bu hükmün kapsamı daha iyi görülür. Gümrük tarifeleri için 1907 tarifesi %8 geri getirilerek kurumsallaştırılır. Türkiye itiraf devletlerine ait gemilerin en az Türk gemilerine verdiği hukuku tanıyacaktır. Yabancı postaları yeniden kurulacaktır. Mart 1921 teklifinde yalnız yabancı postaların bazı şartlar altında kaldırılmasının düşünüleceği söylenmekte. Bundan dolayı diğer hükümler olduğu gibi bırakılmaktadır. Mart 1922 teklifinde Türkiye, Fransa, İtalya, Japonya ve Türkiye'nin delegelerinden ve kapitülasyonlarından istifade eden diğer devletlerin uzmanlarından kurulu bir komisyon, barışın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 ay zarfında İstanbul'da toplanıp kapitülasyon sisteminin elden geçirilmesi için teklifler hazırlayacaktır. Mali hususlarda bu teklifat yabancı tebaalarının Türklerle eşit vergi vermesini temin edecektir. Keza bu teklifler gümrük resminde gerek görecek değişiklikleri icraya yönelik olacaktır. Lozan'da kapitülasyonların her nevi tamamıyla ve ebediyen lav olmuştur. 12. Boğazların Komisyonu. Sevir'de kendine mahsus bayrağı, bütçesi ve zabıtası bulunacak olan iş bu komisyon gemilerinin boğazlardan geçişi, fenerler, kılavuzluk vesaire ile iştigal edecek ve evvelce Yüksek Sağlık Komisyonu'nun yükümlü olduğu görevlerle tahlisiye hizmetleri artık komisyonun nezareti altında ve onun talimatı çerçevesinde yapılacak ve komisyonlar boğazların serbestliğini tehlikeye kabul ettiğinde itiraf devletlerine müracaat edebilecektir. Komisyonda Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Rusya'nın delegeleri 12 oya sahip bulunacaklardır. Amerika arzu eylediği andan ve Rusya Milletler Cemiyeti'ne dahil olduğu takdirde ve o andan itibaren komisyona iştirak edebileceklerdir. Komisyon üyeleri diplomatik dokunulmazdan yararlanacaklardır. Komisyona nöbetleşe ve ikişer sene süreyle 2 oya sahip devletlerin delegeleri başkanlık edecektir. Mart 1921 teklifinde Türk delegesi de 2 oya sahip olacak ve Boğazlar Komisyonu'na başkanlık edecektir. Mart 1922 teklifinde keza Türk delegesi komisyona başkanlık edecektir. Boğazlarla ilgili bütün devletler komisyonda temsil edileceklerdir. Lozan'da komisyonun başkanlığı bize verilmiştir. Komisyon görevi gemilerin boğazlardan geçiş koşullarının Boğazlar Sözleşmesi hükümlerine uygun olmasına dikkat göstermekten ibarettir. Komisyon her sene Milletler Cemiyeti'ne rapor verecektir. Keza adı geçen sözleşmeyle İstanbul'daki Uluslararası Sağlık Meclisi lağvolunarak sağlık işleri Türkiye hükümetine terk edilmiştir. Muhterem efendiler, Lozan Barış Antlaşması metninin içerdiği esasları diğer barış teklifleriyle daha fazla kıyaslamaya yer olmadığı fikrindeyim. Bu anlaşma metni Türk milleti aleyhinde asırlardan beri hazırlanmış Sevr Antlaşması metniyle tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastin çöküşünü ifade eden bir vesikadır. Osmanlı devrine ait tarihte emsali görülmemiş bir siyasi zafer eseridir.